Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte başladı Hayatın Sesleri. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizleri de beklediğimizi hatırlatalım. Programımıza biliyorsunuz yarışmamız var. Pazartesi günü başlattığımız kadın yarışmamızın bu haftaki teması sevgili dinleyicilerimiz. Kadınlarımız, siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için neler ifade ediyor? Kadın deyince siz neler düşünüyorsunuz? Sizde neler çağrıştırıyor? Lütfen bunun için bizleri arayabilirsiniz. Yarışmamıza katılabilmeniz için 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Şu dakikadan itibaren bizleri arayabilirsiniz program sonuna kadar bu telefon numaralarından. Program sonrasında yine bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi, yine program içerisinde de ulaşabileceğiniz adreslerimizi de hemen hatırlatalım. Elektronik posta hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Kadınla ilgili her türlü düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştirelim. İlk konuğumuza merhaba diyelim. Sonra yine müzikle devam edeceğiz Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İsmail Yüksek var telefon hattımızda. Sayın Yüksek, merhabalar efendim, iyi günler. Evet, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız ve Davutpaşa kampüslerindeki Osmanlı eserlerini restore ederek eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanıma sunmayı amaçlıyor. Şimdi tabii ben böyle bir cümleyle özetledim ama çok uzun bir süreçti galiba. Çünkü izin, proje aşaması, bütçe, neler aktaracaksınız bize bu konuda?
Ya şöyle söyleyeyim, bizim iki kampüsümüz de tarihi dokuların içerisinde bulunan kampüsler. Dolayısıyla biz oralarda bulunan tarihi eserleri yenileyerek kültürel anlamda ülkemize kazandırmak için bir çaba içerisindeyiz. Hem Davutpaşa'da hem Yıldız'da. Yıldız'da biliyorsunuz Yıldız Sarayı'nın müştemilatı içerisinde yer alıyor üniversitemiz. Orada Şehzade Köşkleri var, işte Hünkar Köşkü var, Çukur Sarayı var. Buralar çok önemli tarihi eserler. Bunları hem aslına uygun olarak restore etmek gerekiyor hem de kullanırken de çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Çünkü bu eserler insanlık tarihinin yıllarca kullanacağı önemli eserler.
Evet. Tabii süreçte, şimdi peki ne aşamada? Restorasyon çalışmalarınız
önce,
ne aşamada?
Bunlar için projeler oluşturuluyor. Tarihi dokuya ve eski yapısına uygun olarak. Bu projeler Anıtlar Kurulu'ndan geçiriliyor. Ve bütçe bulunduktan sonra da restorasyon işlemleri yapılıyor. Tabii her müteahhitle değil, bu işi bilen, bu restorasyon işi yapan uzman kişilerle restorasyon gerçekleştiriliyor. Yani bir binanın restorasyon veya bir köşkün, bir tarihi eserin restorasyon süreci 3-4 yılı almakta.
Evet, peki restorasyon çalışmaları şu anda ne aşamada ve ne kadar sürede tamamlanması bekleniyor?
Ya şu an tamamlanan köşklerimiz var, şehzade köşklerimiz var 3 tane. Bunlar 3 yıl falan sürdü toplam süreci. 3 şehzade köşkü tamamlandı. Otağı Hümayun binası var, çok önemli bir tarih eser, 1450 yıllarından kalma. Onu 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nin desteğiyle restore ettirdik. 2 yıldır süren bir hamam var. O hamam binası 2 yıldır sürüyor. Herhalde bir 5-6 ay sonra onu tamamlayacağız. Yine Davutpaşa'da askeri kışla var. Onun şimdi projeleri ve şeyleri hazırlanıyor. restorasyon projeleri ve bütçe ayarlanması için çalışmalar var. Bunun gibi de Davutpaşa'da 10'a yakın tamamen hemen hemen yok olmuş, sadece altta duvarları olan Ali Paşa Köşkü, Filahırları, yani o dönemde savaş esnasında kullanılan birçok köşk ve müştemilat var. Onların tamamının projelerini oluşturuyoruz. Daha sonra da bütçe buldukça da bunları tamir ettireceğiz. Ülkeye kazandıracağız. İnsanlığa kazandıracağız.
Evet. Peki Sayın Rektör, siz Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu musunuz?
Evet. Yani evet. Ben 1980 öğrenci olarak girdim.
Peki o tarihlerde, o tarihlerde tarihi bir dokunun içinde yaşadığınızın farkında mıydınız acaba?
Ya öğrencilikte tabii Yıldız çok güzel bir yer, yeşil bir alan, ama tarihi doku bizi çok da tabii, biz o öğrencilik yıllarımızda köşklere de çok bir blok veya iki blok kullanıyorduk. Onlar tarihi eser değil. Ama lisans üstünde Çukursaray diye bir sarayda okuduk. Sarayda okuduğumuzun farkında, fakat çok da kıymetini bildiğimiz söylenemez. Çünkü hakikaten çok da iyi kullanılmıyordu. Şimdi biraz daha prestijli alanlar haline getirdik. Uluslararası sempozyumların, sertifika programlarının, özel toplantıların yapıldığı, yani o alanların kıymetini bilen eğitim camiasına onları açtık. Çünkü onları Allah göstermesin işte bir yangın veya bir şey konusu bir şey olsa çok önemli eserler. Onların, yani bizim malımız değil, insanlığın malı. O nedenle çok iyi korunmaları gerekiyor diye düşünüyoruz. O tarihlerde tabii böyle bu kadar hassas değildik.
Evet. Bu hassasiyet ne zaman başladı? Nasıl
sorumluluk
fark ettiniz?
İnsan hassas yapıyor. Siz göreve başladıktan sonra, rektör olduktan sonra onların tüm sorumluluğu üstünüzde. Ve bir de tabii bir alanı eğer kötü kullanırsanız, bunlar devletin malı. O devlet bir müddet sonra size der ki, bu alanı bize ver, ben Kültür Bakanlığı, işte meclis, artık bu alanlarla ilgilenen kurumlar size hesap sorarlar ve burayı geri isteyebilirler. O nedenle biz oraları güzel kullanalım, asrımızın restore edelim ve canlı tutmak için de kullanalım. Eğer bir tarihi eseri yeniler ve onu kullanmazsanız 4-5 yıl içerisinde hemen eski haline döner. Ona da bir fonksiyon vermeniz lazım. O fonksiyonları canlı tutmanız lazım. Sürekli kullanmanız lazım ki canlı kalsın.
Evet. Peki öğrenciler duyarlılar mı? Onlar bu çalışmanın
yani
içerisinde yer alıyorlar mı?
Tabii eserler güzel olunca onların da hassasiyetleri değişiyor. Tabii mimarlık fakültesi var. Onlar tabii biraz daha farklı bakıyor. İşte mühendislikler biraz daha farklı bakıyor. Ama alan güzelleştikçe, mesela bizim alan içerisinde 15'inden fazla çeşme var, o tarihlerden kalma. Biz bunların tamamını aslına uygun olarak bulduk, yeniledik ve Hamidiye çeşmeleri bunlar. Hamidiye suları da bize sponsor oldu ve burada da Hamidiye su yakıyor. Şimdi onu kullanırken altında da yazıyor, merak ediyor, bir okuyor çocuk. Diyor ki, yani bu nedir? İşte Hamidiye suyu nedir? Bu işin tarihi geçmiş nedir? Binalara bir de kimliklerini de binaların üzerine asarak şeye çalışıyoruz. Yani o öğrenci sonuçta okur, okuyunca merak eder, acaba bu bina nedir, tarihi nedir, o ufak bir tanıtım anketi de oluşturuyoruz üzerinde.
Evet, tabii eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanıma sunuluyor, sunulacak olması da işin bir başka güzel tarafı. Size kolaylıklar diliyoruz efendim, çalışmalarınızda biz
diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İsmail Yüksek'ti telefon konuğumuz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, dünyaya getiren onlar, besleyip büyüten onlar, baş tacımız kadınlarımız, ninniler söyleyen onlar, sevgiyi öğreten onlar, kalbimizde onlar, gönlümüzde onlar. Şimdi bu güzel şarkıyı dinliyoruz.
Dünyaya getiren
onlar,
besleyip büyüten
onlar,
baş tacımız
onlar,
kadınlarımız
onlar,
ninniler söyleyen
onlar,
sevgiyi öğreten
onlar,
kalbimizde
onlar,
gönlümüzde
onlar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
köylerde yaşayan
onlar,
kentlerde çalışan
onlar,
kanlarımız
onlar,
canlarımız
onlar.
Yem yeşil ormanlar kadar, karlı dağlar kadar yücedir onlar, masmavi gökyüzü kadar, toprak kadar, ekmek kadar kutsaldır onlar. Dertli günümüzde
onlar,
her sevincimizde
onlar,
arkamızdan
onlar,
tek ağlayan
onlar.
Kadar kutsaldır onlar. Dertli günümüzde
onlar,
her sevincimizde
onlar,
arkamızdan
onlar,
tek ağlayan
onlar.
Dünyaya getiren
onlar,
besleyip büyüten
onlar,
baş tacımız
onlar,
kadınlarımız
masmavi gökyüzü kadar, toprak kadar, ekmek kadar kutsaldır onlar. Evet, siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor kadınlar diye soruyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayarak kadınlarla ilgili sözlerinizi, düşüncelerinizi aktararak yarışmamıza katılabilir. Cuma günü çekeceğimiz kurada bizden bir armağan kazanabilirsiniz. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz ve bekliyoruz telefonlarınızı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi Frankfurt'a uzanacağız. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Sayın Kamil Kellecioğlu var telefon hattımızda. Sayın Kellecioğlu merhabalar, iyi günler. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, kolay gelsin, hoş bulduk.
Teşekkür ederim. Evet, Frankfurt'un Türkçe konuşan tiyatrosu Tiyatro Frankfurt, Mayıs ayında gerçekleştireceği 2. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin hazırlıklarına başladı. Biz de bu hazırlıklarla ilgili çalışmaları birazcık dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Bu ikincisi, ilkinden bu zamana ne kadar zaman geçti, neler yaptınız bu süre zarfında ve bu festival kapsamında neler var, neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Evet, bildiğiniz gibi tiyatro festivalini biz geçen sene ne zaman yaptık? Mayıs ayında yine. Çünkü her bahar festival olsun istiyoruz bir şekilde olarak. Yani bir şekilde tiyatronun burada bizim toplumumuza ve Alman toplumuna yapacağı katkıları da göz önünde bulunduracak olursak, Türk Tiyatro Festivali kaçınılmaz olmuştu. Geçen yıl dernek olarak karar aldık ve dedik ki Türk Tiyatro Festivali artık burada yapılmalı ve bu ihtiyaç bir şekilde giderilmeli. Neden tiyatro festivali yapıyoruz? Birincisi, kendi dilimizi ve kültürümüzü daha büyük, daha çok kitlelere duyuruyoruz. Avrupalı Türklerle Türk tiyatrosunu, dolayısıyla Türk yazarlarını, Türk oyunlarını, Türk oyuncularını tanıştırıyoruz. Akabinde aynı zamanda kendi oyunlarımızı zaten, yani biz Türkçe oyunları Türkçe oynayarak aynı zamanda Türk yazarlarının oyunlarını oynadığımız için oyunları Almanca'ya çevirip Almanca üst yazıyla da hem Alman kitlemize, Alman seyircimize de Türkçe dinletip Almanca'da oyunları anlamalarını sağlayıp Türk tiyatrosuyla tanıştırıyoruz.
Evet. Peki ne kadar Alman geliyor izlemeye?
Alo?
Ne kadar Alman geliyor izlemeye?
İlk zamanlarda birazcık az tabii. 2014 yılının başında başladık. Festivalde maalesef üst yazı kullanamadık. Sümultan çeviri yaptık ama çok başarılı olduğu söylenemez. Fakat bu yıl bütün oyunlarımızı, 6 oyunumuzun 6'sını da üst yazıya çevirip kitlemizi artıracağız. Fakat kendi oyunlarımızda şu anda yaklaşık olarak salonların %30'unun Almanlarla dolu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizim oyunların şu andaki seyirci kitlemiz tabii duydukça daha da şey oluyor, ilgi daha da artıyor. Fakat şöyle bir şey var, en son oynadığımız oyunda Fliegende Volksbühne, Folk Halk Tiyatrosu'nda Biri Bizi Dikizliyor adlı oyunumuzu sahneye koyduk. Ve fuayede beni bekleyen bir grup Alman'ın olduğunu söylediler. Ne oldu diye merak ettim, çıktım. Önce bir teşekkür ettiler. Yani Türk tiyatrosuyla ilk defa tanıştıklarını ve Türkçenin ne kadar aslında kulağa hoş geldiğini, Türkçenin ne kadar güzel bir dil olduğunun farkına vardıklarını, sokaktaki Türkçe ile sahnedeki Türkçe arasında daha farklılık olduğunu beyan ettiler. Ve artık biz Türkçeyi tanıyoruz. İtalyancayı, işte İngilizceyi, İspanyolcayı ya da işte Japoncayı falan duyduğumuz zaman evet bir Japon konuşuyor diyebiliyoruz. Ama Türkçede birazcık tereddütlerimiz vardı. Şimdi artık dediler, bu oyunu izledik ve bu Türkçeyi dinledik. Biz Türkçeyi artık dediler, kulağımız biraz da olsa aşina oldu, tanıdık. Ve bunlar bizim için çok mutluluk verici olaylardı. Bayağı bir etkilenmiştim bu Almanlardan. Şimdi bu 6 oyunumuzun festivalde oynanacak olan 6 oyunun altını da üst yazıya, Almanca'ya döküyoruz ve Almanca üst yazılı Alman seyircilerimize de sunacağız. İstanbul Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları'nın birbirinden güzel oyunlarını.
Hangi oyunlar bu 6 oyun?
Hamlet, Devlet Tiyatroları'nın çok güzel Işıl Kasıpoğlu'nun sahneye koyduğu, Bülent Emin Yarar gibi bir Türk tiyatro ustalarından birisinin oynadığı Hamlet. Yine İstanbul Devlet Tiyatroları Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş. Gerçekten o da çok görülmeye değer bir oyun. Evet. Musa Uzunlar, Ülkü Duru gibi isimlerin içinde rol aldığı. Ve Türkiye'de şu anda hakikaten benim de işte bundan 2 ay önce İstanbul'daydım, oyunu izledim. Yani ben 3 saatin nasıl geçtiğini anlamadım, oyun niye bitti falan dedim. Civali Karakolu, Zihni Göktay gibi bir tiyatro duayeni, gerçekten muhteşem bir performans. O oyunun da burada bir şekilde buradaki izleyiciler tarafından da görülmeye değer olduğunu düşündük. Yine İstanbul Şehir Tiyatroları'nın Sırça Hayvan Koleksiyonu adlı oyunu. Yine İstanbul Şehir Tiyatroları'nın gerçekten güzel, keyifli bir oyun. Çocuklarımızı da unutmadık. Çocuk tiyatrosu Piti 2 defa oynayacak. İki ayrı günde burada oynayacak. Tabii ki festivalde Tiyatro Frankfurt'ta var. Bizim oyunumuzla da hem Türkiye'den gelen tiyatro ustalarına, tiyatro atıcılara hem de Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza ve burada yaşayan tiyatro sever Almanlara, yabancılara oyunlarımızı izleteceğiz. Tabii ki
Almanya'nın Almanya'nın Türkçe konuşan tiyatrosu kent sakinlerini tiyatro ve sanata doyuracak anlaşılan. Almanya'da yaşayan yeni nesillere de hem Türkçeyi hem de tiyatroyu daha iyi tanıtmak amaçlı gerçekten çok hoş düşünülmüş bir proje. Peki daha farklı çalışmalarınız da var mı sizin Tiyatro Frankfurt olarak?
Evet, tabii ki var. Birincisi zaten festivalin amaçlarından bir tanesi de o. Bizim bu tabii ki biz tiyatroyu sevdirmek, Türk dilini, Türk kültürünü yaşatmak, tanıtmak derken aslında bir yerde de başka bir şeye de hizmet ediyoruz. Toplumların bir araya gelmesini sağlıyoruz. Kitleler bir araya geliyor. Yani ortak buluştuğumuz nokta insanların dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun sanatı seven, tiyatroyu seven ya da tiyatro izlemek için bütün insanlar gelip aynı yan yana oturup o oyunu izleyebiliyorlar. Yani bu inanılmaz güzel bir şey. Hatta Alman Kültür Daire Başkanı'yla geçtiğimiz hafta yaptığımız bir toplantı vardı. Festivalin getirilerinden birisi de gerçekten iki toplumu, bırakın kendi içimizdeki o farklılaştırmayı, Alman Türk toplumunun bile bir araya gelmesi büyük bir olay diye altını çizdi. Bu da keyifliydi. Bizim kendi projelerimiz tabii ki sadece festivalde kalmıyor. Festivalin içinde atölye çalışmaları var, sergi var. İstanbul Devlet Tiyatroları'nın 50 yıllık, 60 yıllık geçmişinde yapmış olduğu tiyatro afişlerinin sergilendiği bir sergimiz olacak. Her gün gezilebilecek. Ve her gün atölye çalışmalarımız olacak. Ustalarımız tarafından Aldın Dorman gibi, Zihni Göktay gibi, Işıl Kasapoğlu gibi, Ayten Gökçer gibi ustalarımızın vereceği atölye çalışmalarımız olacak. Ve bütün bunların yanında bir de panelimiz var. Tiyatro konulu, Türk tiyatrosunun dününü, bugününü ve yarını konuşacağımız büyük bir panel var. Biz Tiyatro Frankfurt olarak Almanya'da ne yapıyoruz sorunuzu da hemen kısaca bir anlatayım. Kendi oyunlarımız var, büyük oyunlarımızın dışında. Şimdilerde harıl harıl hazırlanmakta olduğumuz Muharrem Buara'nın kaleme aldığı çok muhteşem bir oyun. Müzikli, danslı, keyifli bir oyun. Konuşan Hindi adlı çocuk oyunumuzu 15 Mart'ta premier yapacağız. Bununla ilgili de çocuk tiyatrosunun hem çocuklarımız için hem gelecek nesillerimiz için çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Ve muhakkak çocuklarımızı tiyatroyla tanıştırmadıysanız tanıştırmanın zamanı geldi diye. Çünkü biz de ilk defa yani Tiyatro Frankfurt kurulduğundan bugüne hep istemişizdir, hep yapmayı düşünmüşüzdür ama bir türlü üstesinden gelemedik. Daha doğrusu hep başka şeyler, projeler yer aldı ama artık çocuklarımızı ihmal etmeyeceğiz.
Festivalin tarihlerini de duyuralım isterseniz. Belki yakın ülkelerden gelmek isteyenler olabilir Tiyatro Frankfurt'un festivaline.
Evet. Festival tarihleri 27-31 Mayıs tarihlerinde Frankfurt, Rüsselsheim ve Langen şehirlerinde. Zaten üçü birbirine yakın. 20 dakikalık mesafelerde olan şehirler. 27-31 Mayıs tarihlerinde. Bizim çocuk oyunumuz 15 Mart'ta Frankfurt'ta Goethe'nin evinin yanındaki Frankfurt'un kalbi diyoruz biz oraya. Halk tiyatrosunda sahnelenecek ve Türkçe, Türk çocukları da çok rahatlıkla gelip Türk tiyatrosuyla tanışmış olacaklar.
Evet, kim bilir belki festival zamanı oraya gelir, oradan yayın yapar, oradan dinleyicilerimize daha yakından duyurabiliriz. Biz de festivali yakından takip edebiliriz. Çok teşekkür Allah, ediyoruz.
Çok seviniriz, ben teşekkür ederim.
Festival zamanı yine birlikte oluruz zaten. Çok teşekkürler, iyi günler, kolaylıklar
cümle
diliyoruz.
Cümle eklemek istiyorum eğer vaktimiz varsa bilmiyorum.
Buyurun, hemen son bir cümle alalım lütfen. Arlayayım.
Ben Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin Frankfurt ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız tarafından geçen yıl yapılan ilgiye, alakaya buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve alakanın bu yılda sürmesine ve özellikle bu festivale Frankfurt halkının daha da çok sahip çıkmasını rica ediyorum. Çünkü bu festival gelenekselleşmesi gerekiyor. Bu festivalle hem Türkiye ile bağlarımızı koparmıyoruz, hem çocuklarımızın, gençlerimizin Türk diliyle, Türk kültürüyle birlikte yaşamasını sağlıyoruz. Hem de kendi tiyatromuzu, sanatımızı, sanatçımızı, değerlerimizi bir şekilde Avrupa'da yaşayan Avrupalılarla tanıştırma fırsatı buluyoruz. Bu da bizim için hem Avrupalıların bize bakışlarını başka bir pencereden, başka bir gözden görmelerini sağlıyoruz. Ve hem de dediğim gibi gelecek nesillerimizin, gençlerimizin bu kültürle birlikte daha bir yaşamalarını sağlıyoruz. Bunun
evet,
için
gerçekten
çok rica ediyorum. Herkes bir şekilde iki bilet alarak ya da eşini dostunu alarak bu tiyatrolara katılım sağlamaları.
Mutlaka Türk kültürünün ve değerlerinin korunması adına gerçekten muhteşem bir festival. Geçen seneki ilginin ve sevginin artarak devam etmesini evet. diliyoruz biz de Türkiye'den.
Kesinlikle.
Ki bu mutlaka böyle olacaktır.
Tabii
size
ki,
tekrar kolaylıklar diliyoruz. Lazım. Teşekkürler efendim.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na da bu festivale yaptıkları katkıdan ötürü gerçekten Tiyatro Frankfurt olarak, Frankfurtlu bir halk olarak, Frankfurt'ta yaşayan tiyatro severler olarak sonsuz teşekkürlerimizi buradan bir kere daha iletmek istiyorum.
Biz de size tekrar teşekkür ediyor. İyi günler, kolaylıklar diliyoruz Sayın Kamil Kellecioğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeniydi konuğumuz. Kendisini teşekkürlerimizle uğurluyoruz telefon hattımızdan ve Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz.
durmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı
yemekte şefimiz sevgili Özgür Aksunay ile birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, yine bugün çok değişik tariflerimiz var dinleyicilerimizle paylaşacağımız, ama önce şu haftanın temasını size de soralım istiyoruz. Haftanın teması kadın. Kadın sevgili Özgür Aksunay için neler ifade eder acaba?
Kadın aslında toplumun temelini ifade ediyor. Çünkü kadın olmadan bir toplumun ilerlemesi, ki Atatürk de aynı şeyi söylemiştir, imkansızdır. Bugün eğer belli bir seviyeye ulaşmışsa bu ülke, kadınlarımız sayesinde ulaşmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne gelene kadar, yaratılışımızdan, varoluşumuzdan bugüne kadar aslında her şey kadının üzerine kurulu. Kadın olmadan zaten ne var olmamız mümkün, ne çoğalmamız mümkün, ne de bugün burada bunları konuşuyor olmamız mümkün. O yüzden bununla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz şu gün. Hı hı. Artık yaşanan bu üzücü olaylardan sonra sürekli dile de getirmek istemiyoruz. Hep aynı şeyleri. Ama gerçekten çok üzücü bunlar. Bunları biz yaşamak istemiyoruz. Kadının ikinci sınıf olarak görüldüğü bir toplumda erkek mutlaka üçüncü sınıftır. Bunu göz ardı etmemek lazım. Eğer bir toplumda kadın ikinci sınıfsa dönüp başka şeylere bakmak gerekiyor. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Çocuklarla ilgili hep konuşuyoruz mesela bunu da. kadınlar yetiştiriyor sonuçta. Yani erkeklerle ilgili, evet, bir problem varsa yine kadınlardan geçtiği için bu şekilde. Hı hı. O yüzden kadınlar çok önemli. Kadınlar olmadan hiçbir şekilde hiçbir şeye sahip olamayız, başaramayız, ilerleyemeyiz, mutlu bir toplum olamayız ve gelişemeyiz. O yüzden kadınlar her şeyin tam göbeğinde ve biz bunu ne kadar geliştirirsek, ne kadar korursak, ne kadar güzel hale getirirsek o toplum o kadar iyi olur, biz de o kadar iyi oluruz.
Evet, ki sizin bununla ilgili bir dergide yazmış olduğunuz, evet, evet, yazınız da var kadınlarla ilgili.
Evet, aynen öyle. O yüzden, evet, kadınlar olmadan biz de olmayız. Evet. O yüzden kadınların var olması için çalışmamız lazım.
Evet, şimdi geleneksel Türk mutfağına baktığımızda da tamam, şimdi pek çok aşçılarımız var erkek ama
onun sebebini de söyleyeyim.
Geleneksel Türk mutfağına baktığımızda da öncesinde hep kadınları görüyoruz
tabii,
aslında.
Tabii tabii, yani onun da sebebini söyleyeyim. Hı-hı. Niye erkek aşçılar hep böyle ünlü olurlar ya da onlar daha, evet, iyi yemek yaparlar? Toplumsal baskı olarak yani ya da yapımız olarak kadınlar böyle bir kimliğin altına saklanıyorlar. Yani kadın yemek yapmak zorunda. Kadın dediğin yemek yapar diye yıllar boyunca ataerkil toplumumuza bu dayatıldığı için,
evet,
kadınlar yemek yapmaktan artık mecburi ya da zorunlu bir işmiş gibi artık soğumuşlar. Yani bu konuda aslında bizden çok daha iyiler, biz onlardan öğreniyoruz aslında. Ama erkekte bu durum farklı. Zevk, keyif, hobi.
Evet.
O yüzden
belki meslek olarak
belki
yapıyor
meslek.
Daha sonra.
O yüzden bu kadar, hı-hı, ilerideler. Yoksa, evet, iyi olduklarından değil. Kadınlara toplumsal anlamda böyle bir kimlik biçildiği için, hı-hı, bu problemi
kadın
yaşıyoruz.
Kadın zaten onu yapmak zorunda. Ama erkek yapınca iyisi oluyor
olmuyor
sanki.
Olmuyor mu sizde de? Yani yemek yapmak zorunda olmanın vermiş olduğu rahat. Bugün, evet, ne yapacağım? Bugün ne yapacağım sıkıntısı.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Bazen adının bile konmuş olması yetiyor.
Yetiyor.
Sanki onu bir başkası yapmış gibi olabiliyor çoğu zaman. Evet. Evet, gelelim bugüne. Bugün ne pişiriyoruz?
Bugün karışık kuru yemişin içerisinde leblebiyi en sona bırakanlar, hatta seçip aradan yemeyenlere ithafen bir yemeğimiz var. Leblebi çorbası Erzincan yöresinden.
Çok güzel.
Leblebinin de çorbası mı olurmuş, nasıl olacakmış diye soranlar olacaktır. Aslında çok da güzel oluyor. Böyle mercimek çorbasına benzeyen bir kıvamda oluyor. Renk olarak da, tat olarak da.
Sarı leblebi bu.
Sarı leblebi yapıyoruz. Evet. Tabii beyaz leblebi daha sert olduğu için, hı-hı, onunla olması zor. Çok basit, çok kolay. Yine her zamanki gibi kolay bir yemek seçtim. Evde yapması çok basit hem de eğlenceli.
Ama değişik bir tat aynı, tabii, zamanda da, değil mi? Şimdi leblebi tozunda çocukluğunu özleyen dinleyicilerimiz hemen kağıtlarını, kalemlerini alsınlar. Takip edemezlerse de Facebook sayfamızdan bakabilirler leblebi çorbasının tarifine.
Biz ne, evet, leblebi tozu yerdik, sonra üstüne ıslık çalma yarışması yapardık. Neler neler yapardık.
Evet, onu boğazımıza, genzimize kaçırır, öksürürdük saatlerce.
Mosmor olurdu. Şimdi yapacağımız leblebi çorbası aslında un çorbasına çok yakın bir çorba. Yapma şekli olarak da. Malzemeleri hemen sayayım. Bir su bardağı leblebi. Sarı leblebi taze olması için özen göstermek iyidir. Hı hı. Lezzetini daha güçlü yapar. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 litre su ya da et suyu. Et suyu da tercih edilebilir burada. Sıvı yağ yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar koyabiliriz. Ve göz kararı da tuz. Ne kadar tuzlu istiyorsak. Üzeri içinde süslemesi ve tabii sos gibi düşünelim.
Evet.
4 dilim tost ekmeği, tereyağı ve toz kırmızı biberi, normal ekmekleri kızartıp tereyağında kruton haline getirip, hı hı, üzerine kırmızı biber koyup üzerine dökeceğiz. Domates çorbasına koyar gibi. Leblebileri önce un haline getirene kadar rondodan ya da herhangi bir makineden geçirerek un haline getiriyoruz. Hazır
peki,
unları da var.
Onu soracaktım.
Hazır unları da var. İsteyenler hazır unlarından da alabilirler leblebi unları. Tereyağını eriteceğiz. Leblebi ununu üzerine ekleyip un kavurur gibi kavuracağız. Dediğim gibi un çorbasına, hı hı, benziyor. Soğuk et suyu ya da normal su hiç fark etmez. İlave edeceğiz. Çırpma teliyle orta hararette, çok yüksek olmasın, çırparak, özellikle çırpma teliyle yapalım, yani kaşıkla değil, tahta kaşıkla ya da yemek kaşığıyla değil,
evet,
çırparak, çünkü onu inceltmemiz gerekiyor, karıştırarak kaynatmaya çalışalım. Kaynadıktan sonra da altını kısıp bir 15 dakika pişirmemiz, normal çorbadaki gibi bir taşım kaynatmamız yeterli olacaktır. Üzerine tuz ekleyeceğiz. İsteyenler baharat da koyabilir, yani damak tadına, lezzetine, hı-hı, bağlı değişir, hı-hı, isteyen koyabilir. Eğer kıvamı yoğun olursa sıcak suyla inceltebilirler.
Evet.
Onunla ilgili çünkü sıkıntı oluyor. Bazen çok yoğun olabiliyor böyle.
Evet. Sıcak suyla seyreltilebilir.
Normal çorbada,
evet,
yaptığımız her şeyi, evet, uygulayabiliyoruz. Evet. Ve üzerine o kızarmış ekmekleri tereyağında çevirip kırmızı toz biber atıp koyup da kasenin üzerine de servis yaparsak muhteşem bir yemek oluyor.
Evet, hemen bu akşam
yapalım
yapabilirler.
Yani. Kuru yemişi uğrasınlar ya da herhangi bir marketten satılan yerler var çünkü bununla ilgili, ya da,
evet, Ununu da her yerde bulmak mümkün herhalde, evet. Değil mi? Ya da evlerinde zaten mutlaka kalan kuru yemişlerinde.
Kuru yemiş tiplerindekileri onları ayırıp yapabilirler.
Evet. Ama... Peki yurt dışındaki dinleyicilerimiz de bulabilirler mi? Şu anda bizi dinliyorlarsa oralarda da var mıdır
leblebi
acaba?
Leblebi var. Evet, yurt dışında da bulabilirler leblebi. Leblebi birçok çeşidi var aslında. Hı-hı. Yani eminim ki vardır.
Leblebi ununu ya da tozunu bulamayabilirler leblebi, belki ama.
Bulurlar. Evet. Rondo'da çekerlerse o da işlerini görür.
Evet. Şimdi un kullanılan her alanda da kullanılabilir herhalde bu leblebi
tabii,
unu
tabii,
değil mi?
Kullanılabilir.
Helvası yapılabilir, kurabiyesi yapılabilir,
helvası
keki yapılabilir belki
mesela.
Öyle mi?
Aromalı oluyor, çok güzel oluyor.
Bir gün
oluyor.
Onun da tarifini verelim, yapalım. Paylaşalım o zaman yapalım. Dinleyicilerimizle yapalım gerçekten. Şimdi o zaman kuru yemişçiler de bulunabilir. Eskiden okullarda satılıyordu.
Kapı önlerinde satıyorlardı.
Tazları, değil mi? Ama şimdi kuru yemişçiler de olabilir. Belki başka nerelerden?
Baharatçılar da oluyor.
De bulabilirler. Evet. Nohuttan
imal ediliyor.
Nasıl yapılıyor acaba?
Şimdi evvela uzun bir süreç var. Öyle bir anda bir seferde yapılabilen bir şey değil. Sürekli kavurma yöntemiyle önce yıkanıyor. Yıkandıktan sonra kurutuluyor. Kuruduktan sonra tavada özel makinelerde bizim bugün şeylerde görüyorsunuz kuru yemişlerin önlerinde onları kavurma makineleri var. Öyle makinelerin daha büyüklerini
güzel
düşünün.
Güzel kokar o geçerken.
Tabii ki, tabii ki. Onu özellikle yaparlar ki kokusunu alsınlar da dayanamayıp alsınlar diye. O öyledir. Yapılıp kavrulup dinlendirilir. İçindeki su uçurulur, tekrar kavrulur, dinlendirilir. İki ya da üç gün ayrı ayrı günlerde defalarca kavrularak yapılıyor. Nohutun işlemden geçirilerek.
O zaman evde yapmak biraz zor.
Tabii ki bunu. Zor. Hı-hı. Nohuttan yapmak çok zor. Evde leblebi yapmak uzun bir iş.
Evet.
Yani o kaliteye ulaşamayız
Peki,
zaten.
Peki unuyla tozu arasında ne fark var acaba?
İncelik kalınlık farkı var. Yani unu çok daha inceltilmiş halidir. Tozu birazcık daha böyle dişinize de gelir kıtır kıtır şeyinde alırsınız.
Evet. O bizim yediklerimizin içinde herhalde pudra şekeri de vardı değil mi?
Birçok şey var aslında.
Öyle mi?
De. Şimdi söyleyip de hayalleri yıkmayalım.
Öyle mi? O kalsın. Bir de faydası var herhalde çok fazla.
Çok faydası var. İnanılmaz faydaları var. Aslında her evde mutlaka bulundurulmadı. Yani leblebi çok az insan böyle bağımlılık halinde sürekli tüketir. Evet. Mesela A, C, E vitaminleri, kalsiyumu, demiri, potasyumu, sodyumu çok yüksek. O yüzden çok çok faydalı. Sindirim sistemi için faydalı enzimler içeriyor. Günde 3 fincan eğer leblebi tüketirsek.
Kahve fincanı tabii
kahve
değil mi?
Kahve fincanıyla.
Yani Nescafe fincanı.
Büyük tabii ki. Kolesterolümüzü düzenli hale getiriyor. Diyabet hastaları için doktorlar mutlaka tavsiye ediyorlar. Serotoninin çok yüksek olduğu için uykuya yardımcı. Akşamları yemek uykuya da yardım ediyor.
İlaç.
Hem de nasıl ilaç? Evet. Şu an emzikli anneler varsa, çocuk emzirenler varsa anne sütünü arttırma özelliği vardır. Özellikle sarı üzümle birlikte yenirse çok çok faydalıdır onlar için de. Menopoz döneminde rahatlama sağladığını söylüyor doktorlar. İçindeki bulunan enzimler nedeniyle. Reflüsü olanlar, mide problemi olanlar, işte şişkinliği olanlar, mide suyu fazla olan hepsi için çok çok faydalıdır. Gerçekten mide suyunu emer, işte o un haline gelip içine çeker ve sindirim yoluyla atılır, rahatlatır. Çok az yağ içerir. Diyet yapanlar için kalorisi yoktur. Yani yok denecek kadar azdır. Tokluk hissi verdiği için de ara öğün olarak sürekli alınabilir. Ve sizi zayıflatma konusunda iyi bir arkadaştır, yardımcıdır.
Bal kabağı çorbasının aralarında.
Devamında.
Evet, bal kabağı belki dinleyicilerimiz kaçırmış olabilirler.
Olabilirler, evet.
Ama Facebook'tan Hayatın Seslerinden takip edebilirler. Zayıflatan bal kabağı
çorbamız
çorbası
var.
Tarifi vermiştik sevgili dinleyicilerimiz. Arada da öyle bir fincan leblebi yiyip bir bardak su içince tamam bu iş bitti.
Bugün bitti.
Çünkü artık Mart ayına yaklaşıyoruz.
Bikini giyeceğiz.
Evet, bikini mevsimi açılmadan değil mi? Kiloların,
şimdiden tabii. Şu an diyetisyenlerin en yoğun dönemi.
Değil mi?
Tabii şu an en yoğun çalıştıkları dönem.
Evet.
Bir de ağız içinde yarası olan ya da sürekli aft çıkaran ya da ağzında diş etlerinde problem olanlara da diş hekimleri öneriyorlar. Sterilize etme özelliği var bu leblebinin. Hı hı. O yüzden düzenli yemek aslında her evde bulunması, cebimize birazcık bir avuç atıp yolda birer ikişer atarak yememiz çok çok faydalı olacak.
Evet. Şimdi damakta da bıraktığı müthiş lezzetli bir tadı vardır aslında. Bir de bunun üzerine doyurucu özelliği de eklenince gerçekten müthiş bir şey.
Çok güzel. Bir de bilinmeyen bir şey daha söyleyeyim.
Ne diyor?
Leblebi deyince insanların aklına önce Çorum geliyor tabii ki meşhur olduğu için ama Erzincan'ın leblebisi çok çok daha kaliteli ve çok daha iyidir. Erzincan leblebisi.
Ne fark meşhurdur. Vardır ki Çorum leblebisi? Ben daha de Çorum leblebisi. Daha iri. Daha sadece iridir. İriliği midir?
Boyutu iridir ve daha kıtır ve gevrektir. O yüzden lezzet olarak da çok
evet,
daha iyidir.
Evet, siz öyle söyleyince gözümün önüne böyle biraz farklı bir leblebi geldi. Oysa biz işte Çorum'un o acısı ile tuzlusuyla.
Aroması da birazcık daha. Bir de yormaz. Yani yerken birazcık daha çok çabuk dağılır ağızda. O yüzden çok yemesi de güzeldir. Erzincan leblebisi daha uzun dayanır. 15 gün dayanıyorsa normal Çorum leblebisi, Erzincan leblebisini bir ay rahatlıkla tazelikle yiyebilirsiniz. Hı-hı. Taze olduğunu nasıl anlarız leblebinin? İki parmağımızın arasına alıp sıkarız, un gibi olursa tazedir.
Öyle mi?
Kırılmıyorsa eğer, çok zor kırılıyorsa bayatlamış demektir.
Evet, çok da kolay bir testi
testir,
var.
Testir, evet.
Yani ağzınıza alıp gerek yemeye gerek yok. Hemen şöyle. Yani
kuru yemişçi de leblebi alırken oradan bir tanesini alın, şöyle sıkın parmağınızın arasında.
Un gibi oluyorsa.
Un gibi oluyorsa bana şuradan bir kilo tartar mısın deyip alabilirsiniz, evet. Gönül rahatlığıyla. Yemeye bile gerek yok. Çok basittir.
Çok güzel gerçekten. Evet, şimdi programımızın sonuna yaklaşırken... leblebiyle ilgili türkülerimiz var.
Tabii
değil
ki.
Mi?
Konu olmuştur türkülere,
konu
şarkılara.
Olmuş. Onlardan birini dinleriz tabii ama şimdi leblebi çorbasını kaçıran dinleyicilerimiz Facebook sayfamızdan da takip edebilirler dedik. Un kullanılan her alanda da yapılabilir dedik. Hı-hı. İlerleyen günlerde bunların da tarifini vereceğiz. Faydalarından da söz ettik. Daha ne olsun?
Daha ne
değil
olsun?
Mi?
Bu akşam leblebi çorbası yapalım.
Evet.
Üzerine de kızarmış ekmekle tereyağla güzel süs diyelim. Kırmızı biber dökelim üzerine ve soranlara da bu ne çorbası diyenlere de sen bul diyelim. Bakalım tadını alabilirler
peki,
mi?
Peki alınıyor mu o tat?
Alınır.
Alınır mı?
Alınır tabii ki. Çok fazla baharat ya da baskın bir şeyle, bir aromayla eğer kapatılmayacaksa, hı-hı, o şeyini koruyacaksak sadeliğini, evet, bir şekilde alırsınız.
Evet, o sevilmeyecek bir tat değil o
değil,
zaman.
Değil tabii
gerçekten.
Ki. Alışık olduğumuz bir tat. Hı-hı. Mutlaka seveceklerdir.
Evet, leblebi tozu tadında çocukluk günlerini özleyenlere diye başlamıştık. Yine o özleyenler bu çorbayı yaparak hem özlem giderebilirler hem de o faydalarından yararlanabilirler.
Çok sağ olun.
Çocuklarını yararlandırabilirler.
Çok sağlıklı.
Damağımızda bırakacağı o güzel tadı bir an önce tatmak dileğiyle. Hatta dinleyicilerimiz yaptıktan sonra bizlerle de paylaşabilirler.
Resimlerini,
görüntüleriyle. Hem de neler hissetti yiyenler, neler dediler. Bunları da paylaşabilirler.
Şaşırmışlar mı acaba ya da güzel gelmiş mi? Ya da çok mu beğenmişler?
Bekliyoruz.
Biz de resmini koyduk zaten Facebook sayfasına. Hı hı. Oradan da karşılaştırabilirler. Mercimek çorbasına çok yakın bir rengi var zaten.
Bakalım sizinki mi güzel olmuş? Dinleyicilerimizin gibi.
Bakalım göreceğiz.
Evet, çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu hafta da yine çok güzel bir tarifle bizimle birlikteydiniz. Haftaya bakalım hangi tariflerde buluşacağız dinleyicilerimizle.
Haftaya şefimiz, görüşmek üzere.
Sevgili Özgür Aksunay'a teşekkür ediyoruz. Ve hani türkülerimize de konu olmuş dedik ya. Leblebi koydum tasa kız annem diye bir türkü vardır.
Doldurdum basa basa.
Evet, dinleyelim o
Hadi
zaman
dinleyelim.
Onu. Oynayın, oynayın.
annem. Alayı aldık güzel kız annem. Görüşelim yüz yüze kız annemle. Görüşelim yüz yüze kız annemle. Arada sevda varmış kız annem. Arada sevda varmış kız annem. Sözü verdik biz bize kız annemle. Sözü verdik birbirimize kız annemle. Oynayın kız annemle gel oynayın. Oynayın kız annemle. Oynayın kız annemle gel oynayın. Oynayın kız annemle.
Leblebi çorbasının tarifinden sonra leblebi koyduğum kız annem şarkısıyla da programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, ben haftanın temasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum siz sevgili dinleyicilerimize. Kadın, biliyorsunuz bu haftanın teması. Kadın siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için neler ifade ediyor? Şu andan itibaren yine bizlere ulaşmaya devam edebilirsiniz. Elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden sevgili dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımız yayınımız sona ereceği için yarın programımız başladığında telefonlarımızdan yine bizlere ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adresimiz ise Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda kadın siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor bizlerle paylaşabilir. Yarından sonra Cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz Hayatın Sesleri'nden. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Şimdi Hayatın Sesleri'nde yine bir müzikle veda ediyoruz sizlere. Yarın görüşünceye dek de hoşça kalın diyoruz.
Yenileri telaştan yorgun. Bir düşmüş gördüm gözlerim açık. Suya inmiş yıldızlar. Eski aşklar sayıklanmaktan. Yenileri telaştan yorgun. Bir düşmüş gördüm gözlerim açık. Suya inmiş yıldızlar. Sanki o an kim bilir ne zaman önce yaşanmış gibi. Bir kez daha sevdim. Bir kez daha sevdim.
Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl.